satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu, ben Bilal Çetin,
ben Fatih Atik
ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Türkiye'nin Afrin'e yönelik harekatını konuşacağız. Türkiye, 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı nedir, hedefleri nedir, Zeytin Dalı Harekatı'yla nasıl bir Afrin planı planlanmaktadır, tüm bunun detaylarını konuşacağız. Uluslararası toplumdan Afrin Harekatı'na yönelik olarak gelen mesajlar var. Bu mesajların ne anlama geldiğini bütün boyutlarıyla değerlendireceğiz. Fatih Atik, Türkiye Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı adını verdiği bir harekat başlattı. Hı hı. Öncelikle istersen bu harekatın isminden başlayalım. Zeytin Dalı adının verilmesinin bir anlamı var mı bu harekata?
Zeytin Dalı biliyorsun yani hem mitolojide hem de güncel tarihte bir anlamı olarak şöyle söyleyebiliriz. Barış ifade eden, barışı simgeleyen bir simgedir. Hı hı. Zeytin Dalı. Her medeniyette, antik Yunan'da da, Roma'da da, yani Osmanlı'da da, Müslüman dünyasında da zeytin her zaman barışın, bereketin, birliğin, beraberliğin simgesidir. Hı hı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu operasyona Zeytin Dalı adını koyarak bölgede yumuşak bir hedef benimsediğini söylemeye çalışıyor aslında. Her ne kadar operasyon askeri operasyon olsa da, bombalar patlasa da, füzeler, roketler, silahlar ateşlense de operasyonun amacı savaş veya işgal değil, tamamen Arap, Kürt, Türk, Türkmen kim varsa bölgede onların esenliğe kavuşmasını amaçlıyor. Türkiye bir kere ismini çok doğru bir şekilde tespit etmiş. Verdiği mesaj bu anlamda bence son derece kayda değer bir mesaj. Evet. Dolayısıyla bakıldığında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerinin hem Başkomutan Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında hem Hükümet Sözcüsü'nün hem Başbakan'ın açıklamalarına bakıldığında Türkiye'nin buraya bir işgal amacı güderek girmediğini belirtiyorlar. Tam tersine yani belki buraları Suriye Devleti adına imar edip oraya barışı getirip düzeni yerleştirip ülkesinden, yerinden, yurdundan olmuş insanları tekrar bu bölgeye geri döndürme hedefine matup bir operasyon. Öncelikle tabii barışı temin, evet, güvenliği sağlama amacı.
Şimdi tabii bu operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştiriyor. Ben operasyonun adının kim tarafından konulduğunu merak ettim. Kendi çapımda da küçük çaplı bir araştırma yaptım. Operasyona ismi Genelkurmay koymuş. Zaten Genelkurmay biliyorsun bu tür operasyonlarda isim bulma konusunda oldukça anlamlı isimler buluyor. Daha önce hatırlarsan Fırat Kalkanı diye bir harekat yapılmıştı. Fırat Kalkanı da güzel bir isimdi mesela. Çünkü Fırat Nehri'nin batısını güvence altına almaya yönelik bir operasyondu. Ondan öncesinde Şah Fırat operasyonu vardı.
Evet.
O da güzel bir isimdi. Tabii bu Zeytin Dalı da güzel bir isim olmuş. Çünkü dinleyicilerimiz bilirler ya da bilenler bilirler. Kilis bölgesi ve Hatay zeytinliklerin çok olduğu illerimizin başında geliyor.
Evet.
Tabii Kilis'in öbür tarafı Afrin'de.
Afrin'de de hep baktığın zaman zeytinlik,
evet,
var.
Evet, hep zeytinlikler var. Oradaki zeytinliklerden mülhem olarak operasyona Zeytin Dalı adı verilmiş ve bence de güzel bir isim bulunmuş. Türkiye çünkü bu harekatla, bu harekatın en büyük hedeflerinden birisi, senin de biraz önce söylediğin gibi Afrin'de yaşayan Türkmenlere, Kürtlere ve Araplara Zeytin Dalı uzatmaya yönelik bir harekat. Bu nedenle de güzel bir isim bulunmuş. Ben tabii şeyi de merak ettim. Hatırlarsın, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Kıbrıs Barış Harekatı başlatırken bir parola var. Ayşe tatile çıksın.
Evet.
Acaba dedim burada da bir parola kullanıldı mı diye merak ettim. Onunla ilgili de küçük çaplı bir araştırma yaptım. Tabii burada parolaya gerek kalmadı. Neden? Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bir hafta 10 gün öncesinden Afrin'e yönelik harekat yapılacağının mesajlarını çok net olarak bütün dünya kamuoyuna açıkladı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı bir ifade var. Sen de hatırlıyorsun, dinleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dediler ki bu ifade, bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman kullandıysa ilk o gün Afrin Harekatı'nın yapılmasına karar verildi.
Evet.
Yani bence bu harekatın parolası bir gece ansızın gelebilirizdi.
Yani 2-3 ay oldu bunları evet. kullanmaya başlayalım. Belki daha uzun süre oldu.
Yok, muhtemelen 2-3 ay önce kullandı. Tam tarihini hatırlamıyorum ama 3 ay öncesinden böyle bir ifade kullanmıştı. O ifade kullanıldığı zaman bu harekata karar verildiği anlaşılıyor. Bir gece ansızın gelebiliriz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de bir gece ansızın Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına yönelik harekatını başlattı.
Vallahi gece gitmedik ama. Orada enteresanlık var. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki bir gece ansızın geliriz. Fakat saat 17'de başladı harekat ve hava daha aydınlıktı. Türk savaş uçakları hava aydınlıkken Suriye semalarına girdiler. Yani gece değil de gündüz gözüyle göstere göstere böyle göstere göstere Türkiye Cumhuriyeti ordusuyla bu bölgeye operasyonunu başlattı. Bunun tabii önemli bir anlamı var. Operasyonlar genellikle gece yapılır. Sabaha karşı işte ansızın baskını yapılır falan. Ama bu sefer bunun tercih edilmiş olması Türkiye'nin kendisine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ve Türkiye ile ilgili şöyle bir durum vardı. Yani Amerikan eski başkan yardımcısı Joe Biden da söylerdi. İşte Türklerin çok havalı uçakları var. Yapsınlar bakalım operasyonu görelim falan. Hatta bölgede de şöyle konuşuluyor. Türkler bağırırlar çağırırlar ama operasyon yapamazlar. Bir şey yapamaz. Türkiye öyle bir şey yapamaz diye bir algı vardı. Türkiye'nin ne yapıp ne yapamayacağını işte gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde kararını verdi. Evet. Ve bu zorunluluk olarak gerçekleştirilmiş bir harekat. Ve bakıyorum ben, bizim arkadaşlar, muhabir arkadaşlarımız da röportajlar yapıyorlar. Hem vatandaşlarla hem operasyona katılan askerlerle, Mehmetçiklerle. Müthiş bir inanç var ya. Müthiş yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes böyle bir bütünlük oluşturdu. İktidarıyla, muhalefetiyle, HDP hariç. Onun da bir kısmı hariç. Müthiş bir atmosfer var yani.
Bugün ben yayına gelmeden önce bir video izledim o konuyla ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam A Haber televizyonda yayınlanmış video. Operasyona giden askerlerimize mikrofon uzatıyor A Haber muhabiri. Ve askerlerimiz şöyle bir enteresan ifade kullanıyor. Diyor ki düğüne gidiyoruz diyor. Nereye düğüne gidiyorsunuz diyor. Afrin'e düğüne gidiyoruz diyor. Çünkü diyor Afrin'e diyor... Afrin'de kurşun dökmeye gidiyoruz gibi bir ifade de kullanıyor bir de. Biliyorsun kurşun dökmek bizde kötülükler olduğu zaman onu çıkartmak için kullanılan bir ifadedir.
Evet.
Bu yüzden de anlamlı bir ifade bence. Yani Afrin'deki oradaki insanları kurtarmaya yönelik bir harekatı Mehmetçimiz çok güzel ifade ediyor. Ben şunu anladım tabii, Mehmetçik iyi motive olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri iyi motive olmuş bu operasyon için. Hazırlıklar tabii aylar öncesinden başladığı için iyi bir hazırlık süreci geçirilmiş. Tabii devletin tüm kurumları, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, bütün kurumlar çok iyi çalışmış Afrin üzerinde. Harekat başladıktan sonra da tıkır tıkır her şey işlemeye başladı.
Yani şu an bize gelen bilgiler, yani operasyonun, harekatın beklendiği şekilde, hatta daha öncesi, ilerisinde olduklarına dair bilgiler var.
Evet.
Yani hafta sonuna kadar belki artık böyle etrafını tamamen kuşatacaklar. Zaten bir kuşatma harekatına dönüştü. Hiç beklenmedik yerden girildi. Önce batıdan girildi ve kuzeyden girildi. Dün Azez cephesi, yani doğudan girdiler ve oradaki en önemli tepelerden bir tanesini, Buseyra tepesini ele geçirdi. Bugün devam ediyor onunla ilgili operasyon. Yarın öbür günde güneyden bir cephe daha açacaklarını tahmin ediyoruz. Ama tabii hazırlık öyle müthiş ki ilk gün yapılan hava harekatıyla bunların bütün şeyi koptu. Yani en önemli telsiz role istasyonları var.
Evet.
Diğer birimlerle bağlantılarını sağlıyor. Afrin içinde değil de ne bileyim Rakka'yla ve öbür taraftakilerle uzak haberleşmeyi sağlayan telsiz roleleri de imha edildi. PKK'lılar şu anda kaçacak delik arıyorlar. Tabii onlar da bir takım hazırlıklar yaptılar. Türk ordusu da yani Cumhurbaşkanı aylar öncesinden ilan ettiği için onlar da bir yığınak yaptılar elbette. Ama hava operasyonunun çok etkili olduğunu öğrendik, duyduk. Önemli miktarda kayıp verdirildi terör örgütüne. Bugün itibariyle de ilerleyiş devam ediyor. Tabii ne yazık ki şehit haberleri de geldi. 2 tane askerimizi şehit verdik ama Türk ordusunun da, Türk halkının da inancı çok üst düzeyde, motivasyon da çok evet. üst düzeyde. Yani bir tane çocuğun röportajı vardı yine askerin. Annene, ailene haber göndermek ister misin diye soruyor muhabir arkadaşımız. O da diyor ki beklemesinler. Yani bu dehşet bir şey. Evet, yani çocuklar oraya müthiş bir inançla hı hı. gidiyorlar. Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığını da hepsi gayet iyi biliyor. Yani oralara işgal etmek için gittin.
Tabii şimdi bu Afrin, Afrin nedir? Afrin'e yönelik operasyon neden yapılıyor? Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, bütün bakanlarımız, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar çok iyi anlattı kamuoyuna ve Türk toplumuna. Afrin bölgesi tabii PKK, KCK, PYD ve YPG ile DH terör örgütü unsurlarının yuvalandığı bir bölge şu anda. Şimdi tabii Türkiye bu operasyonu başlattıktan sonra sadece PKK ve PYD'ye değil DH'a da yönelik bir operasyon olduğunu duyurunca bazı çevreler Afrin'de DH yok, nereden çıkarıyorsunuz? Afrin bölgesi DH'tan arındırılmış bir bölge, YPG, PYD'nin kontrolünde bir bölge. Orada DH ne arar gibisinden yorumlar yaptılar. Ama dün bir haber geldi biliyorsun. Afrin'de bulunan DH'lılar, Afrin'de bulunan DH'lılar PYD tarafından serbest bırakılıyor. Ve serbest bırakılırken de tek bir şart koşuluyor. Diyor ki sizi serbest bırakıyoruz ancak Türk ordusuna karşı savaşma şartıyla sizi serbest bırakıyoruz. Yani şu anda Afrin'deki DH'lılar, tutuklu olan DH'lılar da PYD tarafından serbest bırakıldı Türkiye'ye karşı savaşsınlar diye. Aslında bu yeni bir şey değil. Yani PYD, YPG, PKK ile DH arasındaki ittifak yeni bir şey değil. Daha önce bütün dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Amerika Rakka'da güya DH'ı temizledi. Oradaki DH'lı teröristler YPG, PYD'nin kontrolünde Rakka'dan çıkarıldı, kamyonlara bindirildi ve bilmediğimiz bir bölgeye gönderildi. Nereye gönderildiğini bilmiyoruz. Onların Afrin'de olma ihtimalleri de var. Başka Suriye'nin başka noktalarında olma ihtimalleri var. Suriye dışına götürülme ihtimalleri de var. O yüzden Türkiye'nin burada DH terör örgütüne de karşı bu harekatın başlatıldığını açıklamasını kimse yabana atmamalı. Tabii Afrin bölgesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar var. Özellikle son zamanlarda tekrar arttı. Bugün biraz önce yine Hatay, Reyhanlı'ya ve Kilis'e roket atarla saldırıldı. Oradan sürekli taciz ateşleri var ve bugüne kadar yaklaşık 700 taciz ateşi olduğu belirtiliyor. Tabii Afrin'de Suriye rejiminin kontrolü de yok. Yani Suriye rejimi orayı kontrol edemiyor. Oranın kontrolü YPG, PYD, PKK terör örgütünün eline geçmiş durumda. Tabii orada öyle bir yapılanmanın olması Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da tehlikeli, Türkiye'nin güvenliği açısından da tehlikeli. Tabi DH'la PKK, KCK, PYD ve YPG gibi terör şebekesinin orada Suriyeli sivilleri de tahakküm altına aldığını biliyoruz. Yani Afrin'de yaşayan sadece Arapları ve Türkmenleri değil, kendilerine tabi olmayan Kürtleri bile baskı aldıklarının altına aldıklarını biliyoruz. Orada bir şu anda terör baskısı kurulmuş durumda. Tüm bu nedenler bir araya gelince Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatı yapması kaçınılmaz oldu. Dün Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması vardı. Bence o dikkat çekiciydi. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatı bir tercih değil, zorunluluktur.
Açık yani artık aylardan, yıllardan beri konuşuyoruz. Hı-hı. Türkiye sınırının, Suriye sınırında adamlar bir devlet kuracaklar.
Evet.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden son yapılan açıklamada da bunun bir sınır gücü olduğu, 30 bin kişi falan dediler. Artık onlar da ilan ettiler. Halbuki oradaki yapılmak istenen sınır gücü de değil, tam tersine bunu bir devlete dönüştürmekti. Şimdi orada enteresan bir şey oldu.
Onu yalanladılar hatırlarsan, sınır gücünü yalanladılar. Ama sınır gücünü yalanlarken de hani bizde bir söz vardır, ne derler? Merdi Kıpti Sirkatin söylerken,
Şecaat
arz ederken Sirkatin söylermiş. Yanlış ifade ettim. Sınır ordusunu yalanlarken dediler ki biz yok sınır ordusu kırmıyoruz. Bütün YPG, PYD, PEK terör örgütlerinin kontrolündeki bölgede güvenlik gücü kuruyoruz. Yani sadece sınırda değil bütün bölgeyi kontrol edecek bir güç kurduklarını itiraf ettiler aslında.
Şöyle bir durum da vardı. Şimdi kimse Rusya'nın Türkiye'ye hava sahasını açacağını Suriye hava sahasını açacağını düşünmüyordu.
Evet.
Ama Amerika'nın bu son açıklaması, işte senin bahsettiğin açıklama, Rusya'yı da bence motive eden bir açıklama oldu. Amerika'nın niyeti Suriye'nin toprak bütünlüğünü tamamen dağıtmak. Suriye'yi bölmek, parçalamak ve orada böyle bir uydu devlet kurdurmak. Ama bu ne Esad'ın planına uyuyor ne de Suriye'nin, Rusya'nın planına uyuyor. Çünkü aslında şöyle bir durum da vardı. YPG'ye Moskova'da ofis açtırdı.
Evet.
PYD'ye ofis açtırdı Rusya. Arkasından da bunlarla görüşmelere devam ediyordu. Hatta rejimle bu PYD'liler arasında özellik görüşmeleri yapıldığı da bilgisi bize ulaşmıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin burada biz bir ordu kuruyoruz. Bütün hepsini, bütün yapıyı birleştirip bir güvenlik örgütüne dönüştüreceğiz açıklaması onları da rahatsız etti. Ondan sonra bunu ne Rusya kabul edebilir ne de Türkiye kabul edebilir. Rusya'nın hava sahasını açması bu açıklamaların arkasından geldi ve Türkiye'nin zaten başka seçeneği yok. Türkiye bugün buraya girdi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklamalarına rağmen biz operasyonu yapmasaydık, oradaki o devleti ya da ne diyorsan adına, orduyu, sınır gücünü, her neyse, kabul etmiş duruma düşecektin. Yani artık son noktada Türkiye son noktaya gelmişti.
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber de operasyon başladı. Zaten aylardan beri hazırlık yapılıyor. Şimdi kimse bunu beklemiyordu. Demin dedim ya, Türkiye söylenir bağırır çağırır ama operasyonu yapmaz. Öyle değil. Kazın ayağının öyle olmadığını gösterdi Türkiye. Yani mecburen yapıyor artık. Yani yapmak zorunda.
Evet.
Çünkü bir de tuhaf bir durum var. Müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri bizim düşman ilan ettiğimiz bir yapıya silah veriyor. Bizim yıllar boyu Soğuk Savaş dönemi boyunca tehlike olarak gördüğümüz ve her türlü hazırlığı yaptığımız Rusya ile bugün ortak iş yapıyoruz.
Evet.
Yani Rusya bizim önümüzü açıyor ve YPG'ye, PYD, PKK'ya karşı operasyon yapıyoruz. İnanılmaz bir savruluş var. Bundan sonrasını artık Amerika Birleşik Devletleri düşünmeli. Ve hemen zaten farkındaysan çelişkili de olsa değişik açıklamalar geldi. Dün Dışişleri Bakanı Tillerson dedi ki güvenli bölgeyi konuşabiliriz. Ama Bağda Arabül Basra derler Araplarda. Ya da işte bizdeki tabirlerden bir tanesi. İş işten geçti. Türkiye 2013'te, 2014'te Suriye'de ilk başta bu hareketler başladığında güvenli bölgeyi, tampon bölgeyi, uçuşa yasak bölgeyi gündeme getirmişti. Ama o zamanki Obama yönetimi Türkiye'yi sürekli olarak oyaladılar. Zaten Türkiye'yi bu maceraya sürükleyen Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ve yarı yolda sattı Amerika Birleşik Devletleri. Kendi politikasını değiştirip Türkiye'yi açıkta bıraktılar. Türkiye tek başına Suriye'ye girelim, öyle yapalım, böyle yapalım açıklamalarında değildi, havasında değildi. Hatırla, Beşar Esad yönetimiyle Türkiye'nin arası son derece iyiydi. Hatta Amerikan yönetimi operasyondan söz ederken Esad'ı Türkiye'ye davet edip ikna etmeye çalışan da Türkiye'ydi yani. Ondan sonra Amerika Türkiye'yi kandırdı. Yani bundan önce olanları insanlar unutmasın. Bugün bizim Suriye'de ne işimiz var denildiğinde o günleri hatırlatmakta fayda var. Yani Amerika'nın başlattığı bir dalga vardı. Arap Baharı dalgasında. Suriye'de de bir değişim öngörülüyordu. Fakat Amerika'ya yarı yolda Türkiye'yi ortada bıraktı. Bu sefer Türkiye'de yaptığı açıklamalardan geri dönemedi. Bu noktalara gelindi. O zaman mesela birdenbire Esad yönetimi kuzeyi boşalttı.
Evet.
Kuzey bölgelerini boşalttı, Türkiye sınırını. Bu PYD'nin eline geçti o bölgeler. Yani o günleri hatırlayalım. Fakat şimdi Türkiye tüm bunlardan kendisine ders çıkardıktan sonra bugün farklı bir noktaya gelindi. Suriye'nin bölünmesi demek, Türkiye'nin bölünmesi demek.
Evet.
Çünkü eğer Suriye'de böyle bir yapı meydana gelirse doğrudan doğruya terörü Türkiye'ye ihraç edecek, tahvil edecek bir ortam yaratılmış olacak. Biz Suriye'ye girmediğimiz sürece Suriye'deki terör bize gelecek yani.
Evet.
Bu çok açık ve net. Cerablus'ta, Fırat Kalkanı'nda ne olduğunu gördük. Her gün bombaların patladığı, DEAŞ'lilerin Türkiye'nin içinde cirit attığı günlerden operasyon tamamlandığında böyle şeylerin yaşanmadığı döneme geçildi. Amerika Birleşik Devletleri bence çok geç kaldı. Türkiye artık Afrin'de, Amerika ile Türkiye konuşabilir. Ama Afrin'de bir güvenli bölge için değil, bence tüm Suriye sınırı ve Irak sınırı dahil Türkiye sınırında oluşturulacak bir güvenli bölge için konuşulabilir. Evet. Eğer böyle bir öneriyle masaya gelirlerse ancak Türkiye bunu kabul eder. Yoksa sadece Afrin için bir şeyle öneride bulunacaklarsa Türkiye zaten artık girdi oraya. Yani kendi göbeğini kendisi kesiyor ve burada da durmayacak. Burada da durmayacak. Ama Amerika'nın ben yeni ihanetlerini göreceğimizi tahmin ediyorum önümüzdeki süreçte. Tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi hiçbir destek vermediler, hatırla. Yani Kobani olaylarında 4000 sorti yapan Amerikan uçakları,
evet,
Fırat Kalkanı Harekatı'nda sadece 4 uçuş yaptılar. 4 uçuş, o da predatörlerle yapılan uçuşlar. Evet. Ama Türkiye'nin tüm bunları gördükten sonra geldiği nokta inanılmaz bir şey. Evet. Artık kendi silahlı insansız hava aracımızı kullanıyoruz. Kendi akıllı mühimmatlarımızı kullanıyoruz. Özgür Suriye ordusunu da Fırat Kalkanı Harekatı'ndan çok farklı bir noktaya getirdi Türkiye. O zaman 3000 kadar Özgür Suriye ordusu mensubu vardı ve alelacele Fırat Kalkanı Harekatı başlamıştı. Bugün sayıları ne kadara çıktı? 17.000, 15.000'lerle ifade ediliyor. Ve çok daha iyi eğitimli, çok daha iyi silahlarla donatılmış şekilde, evet, operasyonu yürütüyorlar. Ben eminim, yani çok uzun sürer sürmez, tabii, ayrı. Ama yani Türkiye Cumhuriyeti varlığını orada hissettirecek.
Evet.
Ve bir tehditleri sürekli bertaraf etmeye hazır olarak o bölgeyi kontrol altına alacak.
Tabii şimdi bu operasyon öncesinde diplomatik temaslar da çok iyi yürütüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarımız da Genelkurmay Başkanımız en son Rusya'ya gitti biliyorsun bu harekattan önce. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da diplomatik kanalları hep açık tuttular ve sürekli görüşmeler yaptılar. Tabii bu harekatta Rusya'nın tavrının ne olacağı merakla bekleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin tavrı belliydi zaten ama Rusya'nın tavrının ne olacağı merakla bekleniyordu. Ve Rusya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiği bu operasyonda bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye Suriye rejimiyle Esad'la irtibat kurmuyor ama Rusya üzerinden anladığım kadarıyla görüşmeler yapılıyor Suriye ile de.
Başbakan açıkladı bunu zaten.
Evet, evet. Ve Suriye'de Esad rejimi de Türkiye'nin bu harekatına tepki gösterse de sesini çıkartmadı. Tabii bugün bir yabancı medyada okudum. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa Birliği Türkiye'nin bu operasyonuna yönelik olarak kaygılıyız mesajları yayınladılar. Ama bu harekatı sona erdir, bu harekatı yapma şeklinde bir mesaj yayınlamadılar. Bu da bu operasyona Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve AB ülkelerinin yeşil ışık yaktığının bir göstergesidir şeklinde bir değerlendirme yapmış.
Amerika zaten ne diyecek artık? Yani Türkiye ile karşı karşıya gelmesi lazım.
Evet.
Önümüzdeki süreçte başka hamleler göreceğiz. Hı-hı. Yani bundan sonraki adımı Amerika'nın, hı-hı, Türkiye'ye eğer bunu yapma derse zaten müttefiklik kalmadı da,
evet,
artık tamamen bunun açıkça ilanı.
Tabii mesela ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü var biliyorsun.
O gelin miydi?
Yok, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü.
Evet, ABD'nin.
Daha önce televizyonlarda spikerlik yapan bir hanımefendi. Onun bir açıklaması vardı bu operasyonun süreli ve sınırlı olması konusunda. Dün ona Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok güzel cevap verdi. Sen dedi Afganistan'da Amerika olarak yıllardır bulunuyorsun dedi. Ne zaman çıkacaksın dedi. Irak'ta dedi bulunuyorsun dedi. Ne zaman çıkacaksın dedi. Bu dedi süre ve sınırı dedi. Biz kendimiz koyarız dedi. Kimsenin dedi bize süre ve sınır koyma hakkı ve haddi değildir şeklinde güzel bir cevap verdi bence. Tabii burada harekatın başlamasından sonra terör örgütlerinin piyasaya sürdüğü bazı argümanlar oldu. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sivilleri katlettiği iddiaları. Tabii bu iddialar terör örgütü yandaşları tarafından sosyal medyada yayılmaya başlandı. Ama tabii bunların ne kadar yalan, iftira olduğu kısa sürede anlaşıldı. Halep'te 2016 yılında yapılan saldırıda yaralanan çocukların resimlerini sanki Afrin'deki operasyonda yaralanmış gibi terör örgütü mensupları paylaştı. Ve yalancının mumu yatsıya kadar yanmadı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en hassas durduğu konulardan birisi sivillerin zarar görmemesi. Bu konuda net açıklamalar yapıldı zaten. Sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterileceği. Hatırlarsan Fırat Kalkanı Harekatı planlanandan daha uzun sürmüştü. Bunun nedeni de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivillerin zarar görmemesi konusunda gösterdiği hassasiyetti.
Bombardıman yapılmıyor farkındaysan.
Evet.
Yani meskun mahallelerde hiçbir zaman Türkiye bombardıman yapmıyor.
Evet.
Yani bunun nedeni de, hı-hı, sivil can kayıplarını engellemek.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri bir karar verecek.
Hı-hı.
Amerika ya Türkiye ile YPG konusunda ayrışacak. Tamamen Ya YPG'yi tercih edecek. Yani PKK'yı tercih edecek. Zaten onları etti de bu kadar silah vererek etti. Tavrını açık belli etti. Ya da önümüzdeki süreçte Türkiye ile karşı karşıya gelmeye devam edecek. Türkiye bir kere artık gemi yani kendi sahaya askerini sürdü. Bu saatten sonra geri dönmesi mümkün değil. Zaten dünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı da söyledi yani. Afrin harekatından geri dönüş yok.
Evet.
Türkiye bu bölgeleri kontrol etmeden buradan çıkmayacak. Amerika defalarca Münbiç'ten çıkacağını söylemişti. Hala orada duruyorlar.
Söz verdi, bize sözlerini tutmadı.
Tutmuyor
Trump,
yani.
Trump söz verdi mesela hatırlarsan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde PYD, YPG, PKK'ya verilen silahların toplanacağının sözünü verdi. Hala bekliyoruz. Hala toplamadılar silahları. Ne zaman toplayacaklar?
Ya, toplamayacak. Adamın derdi belli zaten. Evet. Açıkladı. Ben burada sınır gücü kuracağım. Bilmem ne dedi. Bundan sonra öyle bir ihtimal yok. Türkiye'de artık gözden geçirecek. Yani olaylar farklı farklı. Şimdi atıyorum Afrin'de başka bir operasyon yürüyor. Ona göre pozisyon alıyorsun.
Evet.
Atıyorum işte Avrupa Birliği ile ilgili başka bir şey gelişiyor. Onunla alakalı ayrı bir pozisyon alıyorsun. Bunları eskiden büyük devletler yapıyordu.
Evet.
Ama bizim gibi ülkelere veya daha böyle zayıf ülkelere diyorlardı ki sen ama pozisyonunu değiştirme. Sen biz ne diyorsak onu yap. Ama Amerika bizim lehimize ya da aleyhimize olan durumlarda kendisi çıkarlarıyla hareket edebiliyordu. Şimdi Türkiye kendi çıkarıyla hareket ediyor.
Evet.
Ve görüyoruz işte gazetelerde, televizyonlarda vatandaş ordunun da arkasında, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da arkasında.
Evet.
Yani askerlerin moralinin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsun. Yani Türkiye başka seçeneği kalmadığı için bunu yapıyor.
Fatih Atik, şimdi bu harekatın başlamasından sonra özellikle Batı medyasında, Amerika ve Almanya medyasında bu harekata yönelik ortaya atılan en büyük iftira ve yalanlardan birisi de Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürtlere yönelik bir harekat yaptığı iftirasıdır. Özellikle ben Batı medyasındaki başlıkları bir taradım. Harekat başladıktan sonra attıkları başlıklar Türkiye Kürtlere bombalıyor. Türkiye Kürtlere harekat başlattı. Bunu hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem Başbakanımız Binali Yıldırım, hem hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, hem Genelkurmay Başkanı açık ve net olarak söylediler. Bu harekatın Afrin'de yaşayan Kürtlere yönelik olmadığını, tek hedefin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik olduğunu ifade ettiler. Kim Türkiye Kürtlere yönelik harekat yapıyor iddiasını dillendiriyorsa bu Türkiye düşmanıdır. Bu aynı zamanda Kürtlerin de düşmanıdır. Çünkü Türkiye orada terör örgütünün baskısı altında olan Kürtleri de kurtarmak için bu harekatı gerçekleştiriyor. Çünkü Türkiye'nin Kürt ve Türkler Türkiye'nin bir parçasıdır. Bölünmez bir parçasıdır. Bir ve beraberdir Türkiye'de Kürtler ve Türkler. Ve Türkiye her zaman Türkiye dışındaki Kürtlere kucağını açmıştır. Saddam Kürtleri bombaladığı zaman Türkiye kucağını açmıştır. Suriye'deki rejim Kürtleri bombaladığı zaman Türkiye kucağını açmıştır. Ve şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de yaşayan 350 binden fazla Suriyeli Kürt vardır.
Evet.
Bu nedenle Türkiye Kürtlere operasyon yapıyor, harekat yapıyor iddiasını ortaya atanlar Türkiye düşmanlarıdır. PKK ve PYD terör örgütlerinin yönlendirmeleriyle, manipülasyonlarıyla hareket edenlerdir.
Ya bu tamamen YPG ağzı, PKK ağzı. Aha. Başka bir şey değil yani. Türkiye'de PKK ne yapıyor?
Hı-hı.
Kürtler için bir tane olumlu iş mi yapmış PKK? Kürt haklarını savunuyorum diye ortaya çıkıp emperyalizme karşıyım diye ortaya çıkan bir örgüt Amerika ile işbirliği yapıyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da milyonlarca Kürt yaşıyor.
Evet.
Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de her yerde Kürt nüfus neredeyse Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun %25'ini oluşturuyor.
Hı hı.
Yani bu devlet mi Kürt düşmanlığı yapacak? Kaldı ki yani Kürt temsilcilerin Soçi'deki görüşmelere katılması için destek veren de Türkiye, PKK ve YPG haricindekiler. Bunlar tamamen boş söylemler ama ben bu söylemlerin içerisinde de başka bir terör örgütünün daha destek bulduğunu düşünüyorum.
Hı hı.
Bu söylemleri özellikle Batı medyasını etkileme gücüne sahip olan FETÖ'cüler yazdırıyor. Ben bu konuda kesin böyle olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum yani. Müthiş bir ağırlıkları var. Bunu da giderek işte her konuda Türkiye aleyhinde çıkabilecek her haberde bunların parmağı var. Kesinlikle yani.
Evet.
Türkiye'ye kötülük olsun da Türkiye başını kaldıramasın veya işte medyada, diplomatik alanda, siyasi alanda zor duruma düşsün diye ellerinden gelen ihaneti sürdürmeye devam ediyorlar.
Dün Fatih Atik, Almanya'nın Hannover şehrinde havaalanında bir gösteri yapılıyor. PKK, PYD, YPG yandaşları toplanıyorlar. Havaalanının içine giriyorlar ve oradaki Türk Hava Yolları bürosunun önünde gösteri yapıyorlar. Ellerinde terör örgütünün bayraklarıyla, pankartlarıyla sloganlar atıyorlar. 150-200 kişilik bir grup. Ben bu görüntüyü görünce çok şaşırdım. Yani Almanya özgürlükler ülkesi tamam olabilir de bir terör örgütünün havaalanında gösteri yapmasına nasıl izin verir? Havaalanı gösteri yapılma alanı değildir bir kere. Ve orada bu terör örgütü mensuplarına tepki gösteren bizim Türk vatandaşlarımıza o terör örgütü mensupları saldırıyor ve Alman polisi de bunu seyrediyor. Ya böyle bir rezalet olamaz. Böyle bir insanlık dışı muamele olamaz. Havaalanı gösteri yapılacak bir yer değildir. Terör örgütlerinin orada gösteri yapmasına izin verilemez. Orada vatandaşlarımıza saldırılıyor. Buna Almanya müsaade ediyor. Ondan sonra da özgürlükler ve demokrasi ülkesi oluyor. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum.
Ya bu programda da defalarca konuştuk. Başka programlarda da zaman zaman söyledik. Yani demokrasi, insan hakları ve özgürlükler Batı dünyasının kendileri için ve kendi çıkarları için geçerli. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olmasını hiçbir zaman istemiyorlar. Nerede Türk düşmanı varsa onların en yakın dostu onlar oluyor. Evet. Bütün terör örgütlerine kucak açmalarından bu da çok belli değil mi yani? Hem Almanya'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin kendine gelip kendini toparlamasını istemediği aşikar. Evet. Biz ne kadar onlara pazar olursak, ne kadar onların dediğini yaparsak o kadar iyi olacağız. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlenmesin. Yeter ki onların dediğini yapsın. Politikaları bu. Fakat uyan devi uyandırdılar. Yani özellikle 15 Temmuz'dan sonra ve son yaşanan gelişmelere bakıldığında Türkiye artık kendi kabuğuna sığamaz yani. Kim gelirse gelsin iktidara. Sayın Cumhurbaşkanı bu bilinci uyandırdı. Yaptığı politikalarla, izlediği politikalarla, yaptığı açıklamalarla. Ama Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık yani buradan geri dönüşü yok Türkiye Cumhuriyeti'nin. Sınırında senin terör devleti kuruyor müttefiklerin dediğin adamlar. Sen buna ses çıkaramadan oturamazsın yani. Mümkün değil. Öyle bir noktaya gelindi ki artık buradan Türkiye büyüyerek çıkmak zorunda. Ya herro ya merro diye bir tabir var Türkiye'de. Bakıyorsun Türkiye artık başka seçeneği kalmadı yani. Ordusuyla müdahale ediyor doğrudan. Bir de şu var. Bugün borsaya baktın mı sen? Şimdi yeni kapandı piyasalar. 118 bin lirayı geçti.
Rekor kırdı.
Rekor kırdı. Hı-hı. İnanılmaz bir şey yaşanıyor yani. Türkiye operasyon
yapıyor. Tam tersi olması beklentisi vardı.
Ya eskiden öksürdü mü liderler? Evet. Dolar fırlar, borsa düşer. Öyle Hı-hı. olur, böyle olur. Şimdi alenen askeri bir harekat başlattın. Başka bir ülkede terörle mücadele faaliyeti yürütüyorsun. Amerika senin karşında, Avrupa ülkeleri senin Hı-hı. karşında. Ekonomiye bakıyorsun. Ne dolarda bir, dövizde bir oynama var. Evet. Tam tersine borsada da yükseliş var. Rekor kırıyor. Yani bu önümüzdeki süreçte karamsarlığa yer olmadığı kanaatindeyim ben. Hı hı. Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Kötü dost, kötü komşu hı hı. bizi mal sahibi, ev sahibi evet. yapıyor. Bundan sonra da etkimiz artarak büyüyecek.
Tabii şimdi Afrin'deki yapılanmanın amacı orada bir terör koridoru oluşturulması. Bunun ilk adımı aslında Türkiye'nin güneydoğusuna atılmak istenmişti. Geçmişte hatırlarsan güneydoğu illerimizde ve ilçelerimizde hendek kazarak... Orada özerklik ilanları planlanıyordu.
Evet.
Türkiye o hendekleri üzerine çökerek, Türk Silahlı Kuvvetleri o hendekleri kapatarak bu oyunu bozdu. Daha sonra Kuzey Irak'ta bir referandum planlandı ve Türkiye'nin sert çıkışı, baskıları neticesinde o Kuzey Irak'taki referandumda geçersiz sayıldı. Tabii bunun son ayağı da Suriye ve Afrin. Afrin'deki bu harekatın başarıya ulaşması bu koridorun çöküşü anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri ve terör örgütleri de bunu çok iyi bildikleri için bu harekata karşı çıkıyorlar ve karşı çıkmaya devam edecekler. Ancak ben şunu söylemek istiyorum son söz olarak. Zeytin Dalı Harekatı 80 milyonluk Türk milletinin bir ve beraber olduğunu bir kez daha gösterdi. Siyasi partilerimiz, terör örgütünün uzantısı olan siyasi parti hariç bütün siyasi partilerimiz tek söz oldular. Bu bence çok güzel bir şey. Başbakan Binali Yıldırım hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi konuyla ilgili. Bence bu önemli bir gelişme.
Fırat Kalkanı'nda bu yoktu yani.
Evet, Fırat Kalkanı'nda bu sağlanamamıştı. Milletimiz söz konusu vatansa gerisi teferruattır kavramı etrafında birleşti. Tabii mesela Diyanet İşleri Başkanlığımız da güzel bir adım attı. Bütün camilerde Fetih Suresi okutarak, dualar yaptırarak Mehmetçiğimize en büyük moral desteğini verdi. Türkiye 15 Temmuz'da olduğu gibi yine bir ve beraber oldu. Çünkü burada Türkiye'nin geleceğine ilişkin önemli bir harekat gerçekleştiriliyor.
Bu çok önemli senin söylediğin. Yani ileriki günlerde umarım bu birlik beraberlik bozulmaz. Hı hı. CHP içinde bazı milletvekillerinin ters açıklamaları ve eleştirel tweetleri falan oldu ama yani parti yönetimi dirayetli davrandı burada.
Evet.
Ve bu anlayışın ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hepimizin geleceği tehdit altında.
Evet.
Yani çocuklarımızın geleceği tehdit altında. Hı-hı. Daha önce terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine nasıl saldığını Amerika'nın gördük. 15 Temmuz'da işte darbe girişimini bir terör örgütü gerçekleştirdi. Hı-hı. Şimdi de eğer Türkiye buna müdahale etmezse ne olacak? PKK-PYD terör örgütü Türkiye'ye saldıracak yani. Hı-hı. Bunun lamı cimi yok. Dolayısıyla lafı evirip çevirmeye gerek yok. Türkiye yapması gerekeni, hatta geç kalarak yapması gerekeni yaptı. Hı-hı. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü var. Bu programda da daha önce söylemiştim.
Evet.
Anadolu'nun savunması Pakistan'dan başlar diyor. Atatürk. Şimdi onun öyle dediği bir ortamda burnumuzun dibinde bitmiş bu terör örgütlerine biz müdahale etmeyecek miyiz?
Hı-hı.
Türkiye en doğal hakkını kullanıyor. Ve bundan sonra da bunun arkası da gelecektir. Allah devlete, millete, oradaki Mehmetçiklere zeval vermesin. Yolları açık olsun.
Evet.
Sevgili Bilal.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu'yla, teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı'yla birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta Satır Arası programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Satır Arası.